bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Martı Jonathan Livingstone, Bir Öykü. Richard Bach, Epsilon Yayıncılık Hizmetleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi. Çeviri Kader Ay Demireyen. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Eser Kayadelen. İçimizde yaşayan gerçek Martı Jonathan'ları. Birinci bölüm. Durgun denizin minik dalgacıkları üzerinde güneşin altın gibi ışıldadığı pırıl pırıl bir sabahtı. Sahilden bir mil uzaklıkta denizi kucaklarcasına ilerleyen bir balıkçı teknesi martılara kahvaltı zamanının geldiğini haber veriyordu. Binlerce martı bir lokma yiyecek için mücadeleye girişmişti bile. İşte zor bir gün daha başlıyordu. Sahilin ve teknenin çok ötesinde bir martı, Jonathan Livingstone, tek başına uçuş çalışmaları yapıyordu. 100 fite yükseldiğinde perdeli ayaklarını indiriyor, gagasını kaldırıyor ve ona acı veren bir kavisi oluşturabilmek için kanatlarını iyice geriyordu. Eğer bu kavisi oluşturabilirse daha yavaş uçabilecekti. Şimdi rüzgar hafifçe yüzünü yalıyordu. Hemen altındaki uçsuz bucaksız deniz neredeyse hareketini yitirmişti ve o sanki havada asılı kalmış gibi yavaşlamıştı. Bütün dikkatini toplayarak gözlerini kıstı, nefesini tuttu ve zorladı. Bir, tek, biraz daha. Hadi yüksel, şimdi kavis. Yo, hayır. Derken bütün tüyleri birbirine karıştı, hızı kesildi ve düştü. Bildiğiniz gibi martılar uçarken sendelemezler. Kesinlikle hızları kesilip düşmezler. Gökyüzünde uçarken hızlarının kesilmesi onlar için bir ayıp, bir utanç kaynağıdır. Tekrar bir kavis oluşturabilmek için kanatlarını gerdi. Yavaş yavaş uçuyordu ki yine hızı kesildi ve düşecek gibi oldu. Fakat hiç utanmadı bundan. Çünkü martı Jonathan Livingstone sıra dışı bir kuştu. Çoğu martı sırf yiyecek bulmak, sahilden ayrılıp tekrar geri dönebilmek için uçar. Bunun dışında bir şey öğrenmek için uğraşmazlar. Öğrenmek istedikleri bir şey yoktur. Onlar için uçmanın tek anlamı karınlarını doyurabilmektir. Oysa Martı Jonathan Livingstone için önemli olan yemek değil uçmaktı. Martı Jonathan uçmayı büyük bir tutkuyla seviyordu. Bu tür bir düşünce onu diğer martılardan ayırıyordu. Deniz seviyesine çok yakın bir yükseklikte süzülebilmek için sürekli çalışan ve bu yüzden bütün bir günü yalnız geçiren Jonathan için ailesi bile çok kaygılanıyordu. Nedeni neydi bilmiyordu ama neredeyse kanatlarının suya değdiği bir yükseklikte az bir çabayla havada daha uzun süre kalabiliyordu. Süzülerek uçması her zamanki gibi ayaklarının denize çarpmasıyla değil, aksine bedenini iyice yapıştırdığı ayaklarının suya değdikçe ardında bıraktığı uzun, dümdüz çizgilerle hoş bir şekilde son buluyordu. Ancak alçakta süzülmeyi, kumsalda da denemeye ve kumsalda bıraktığı izlerle yarışmaya başlayınca ailesinin kaygısı daha da arttı. ''Neden John, söylesene neden?'' diye inleyerek sordu annesi. ''Diğerleri gibi olmak bu kadar mı zor? Alçaktan uçmak pelikanların ve albatrosların işi. Bunu onlara bırakmalısın. Hem niçin avlanmıyorsun oğlum? Artık bir kemik bir tüy kaldın.'' ''Bir kemik bir tüy kalmak umurumda bile değil anne. Ben sadece havada ne yapıp ne yapmayacağımı öğrenmek istiyorum, anlıyor musun? Hepsi bu. Sadece öğrenmek istiyorum.'' Yumuşak bir ses tonuyla ''Buraya bak Jonathan'' dedi babası. ''Kış gelmek üzere. Balıkçı tekneleri giderek azalacak. Balıklar da artık suyun üzerinde değil, derinlerde yüzecek. Eğer bir şey öğrenmek istiyorsan nasıl yiyecek bulacağını öğren. Bu uçma çaban gerçekten çok hoş ama uçmanın karın doyurmadığını sen de biliyorsun. Şunu hiç aklından çıkarma. Senin uçma nedenin yiyecek bulabilmek.'' Jonathan itaatkar bir şekilde boynunu öne eğdi. Birkaç gün boyunca diğer martılar gibi davranmaya çalıştı. Bunun için gerçekten çabaladı. Çığlıklar atarak iskele ve balıkçı teknelerinin etrafında bir parça ekmek için dolaştı durdu. Ufacık da olsa bir balık yakalayabilmek için suya daldı, mücadele etti. Fakat olmuyordu işte. Bunları bir türlü yapmak istemiyordu. Zar zor avladığı hamsiyi yaşlı, aç bir martının önüne bilerek düşürürken bunların tümü çok anlamsız diye düşündü Jonathan. Onca zamanı boşu boşuna geçireceğime uçmayı öğrenebilirdim. Öğrenecek ne çok şey var. Tekrar eski martı Jonathan olması uzun sürmedi. Denizde, çok ötelerde yine öğreniyordu. Aç fakat mutlu. Hedefi hızlı uçmaktı ve bir hafta süren çalışmadan sonra Hız hakkında yaşayan en hızlı martıdan bile daha çok şey biliyordu. 100 fitte kanatlarını olabildiğince hızlı çarparak dalgaların arasına dimdik daldı ve martıların niçin gösterişli bir şekilde dimdik denize dalamadığını öğrendi. Çünkü kanatlarını bu hızda yeterince kontrol edemiyordu. Sadece 6. saniyede saatte 70 mil hız yapmıştı ki bu hız bir martı kanadının dayanabileceği bir hız değildi. Zaman geçtikçe aşama kaydediyor, yeteneğinin sınırlarını zorlayarak dikkatlice çalışıyordu. Fakat yüksek bir hızda yine de bütün kontrolünü kaybediyordu. 100 fite tırmandı. Önce hızla ilerledi, ardından kanatlarını çırparak dik bir dalışa geçti. Her seferinde sol kanadı biraz yükseğe kalkıyor, dengesini kaybetmesine, sola doğru savrulmasına neden oluyordu. Sağ kanadıyla dengesini korumaya çalıştığında bu sefer de sağa doğru fırıldak gibi dönüyordu. Yeterince dikkatli olmayı becerememişti. 10 kere denedi. Saatte 70 mili aştığı her 10 denemede de sadece bir tüy yumağıymış gibi güçsüz kaldığını hissediyor, kontrolünü kaybediyor ve suya kelimenin tek anlamıyla çakılıyordu. Sırılsıklan bir halde tüm mesele yüksek bir hızda kanatları dümdüz tutabilmek diye düşündü. Böylece 50 mile çıkana kadar kanatlarını çırpmaya, daha sonra kanatlarını dümdüz sabit tutmaya karar verdi. 200 fitte gagasını dik bir şekilde aşağı eğip 50 milin üstüne çıktığı her anda kanatlarını sabit tutarak dalmayı tekrar denedi. Bu çok büyük bir güç istiyordu fakat yavaş yavaş oluyordu. 10. saniyede 90 mil hıza ulaştı. Böylece Jonathan martılar arasında bir dünya hız rekoru kırmış oluyordu. Fakat bu başarısı hiç de uzun ömürlü olmadı. Hızını yavaşlatmaya, kanat açısını değiştirmeye kalkıştığı an aynı felaketle karşılaştı. Kontrolünü kaybetti. Saatte 90 mil hız yaparken hava akımı ona bir dinamit gibi çarptı. Martı Jonathan sanki havada patladı ve tıpkı betona çarpar gibi denize çakıldı. Kendine geldiğinde neredeyse akşam olmuştu ve o ay ışığında okyanusun üstünde dalgalara kapılmış sürükleniyordu. Perişan bir hale gelen kanatları kurşun gibi ağırdı. Fakat ona asıl ağır gelen şey başarısızlığıydı. Keşke bu ağırlık onu yavaşça dibe çekmeye yetseydi ve her şey bir anda sona eriverseydi. Dibe doğru yavaş yavaş batarken içinde derinlerden gelen yabancı bir ses işitti. Hiçbir çıkış yolu yok. Ben bir martıyım ve doğamla sınırlıyım. Eğer uçuş hakkında daha çok şey öğrenmem gerekseydi, beyin yerine uçuş haritalarım olurdu. Daha hızlı uçabilmem içinse bir şahininki gibi kısa kanatlarım olmalıydı ve ben balıkla değil fareyle beslenmeliydim. Babam haklı. Tüm bu saçmalıkları unutmalıyım. Sürüme geri dönmeli. Neysem o olmalı. Sınırları belli zavallı bir martı olarak kalmalıyım. Ses giderek zayıfladı ve yok oldu. Jonathan sesin dediği her şeyi kabullenmişti. Hava karardıktan sonra bir martının yeri sahildir. Jonathan o andan itibaren normal bir martı olmaya karar verdi. Üstelik bu herkesi mutlu edecekti. Yorgun bir şekilde karanlık sulardan uzaklaşıp alçaktan uçuş hakkında öğrendiklerini kullanmanın zevkiyle karaya doğru uçmaya başladı. Fakat hayır diye düşündü. Önceden neysem şimdi de oyum. Ben de diğer martılar gibi bir martıyım ve onlardan biri gibi uçmalıyım. Böylece acı içinde 100 fite yükseldi. Kıyıya bir an önce ulaşmak için kanatlarını hızla çarptı. Sürü içinde sıradan bir martı olmaya karar vermek kendini daha iyi hissetmesine neden olmuştu. Artık onu öğrenmeye iten gücü umursamayacak, doğasına meydan okumayacak ve dolayısıyla başarısızlığa uğramaktan korkmayacaktı. Hiçbir şey düşünmeden, kumsalda parlayan ışıklara doğru karanlıkta uçmak ne hoştu. Karanlık, o derinden gelen ses bir alarm gibi kulaklarında tekrar çınladı. Martılar kesinlikle karanlıkta uçamazlar. Jonathan'ın dinlemeye hiç niyeti yoktu, çok hoş diye düşündü. Işıklar ve ay suya yansımış parlıyor, gecenin içinde küçük fener etrafa hoş bir ışık yayıyordu. Her şey dingin ve huzur vericiydi. Aşağı in, martılar karanlıkta uçamaz. Karanlıkta uçabilmen için bir baykuşunki gibi gözlere, bir şahininki gibi kısa kanatlara ve uçuş haritalarına sahip olman gerek. Gecenin bir vakti, 100 fit yukarıda, martı Jonathan Livingstone bu gerçeğe gözlerini kapadı, acıları, dertleri hepsi yok oldu. Kısa kanatlar, bir şahinin kısa kanatları. İşte yanıt bu. Of ben ne yaptalım? İhtiyacım olan tek şey ufacık kanatlar. Yapmam gereken kanatlarımı gövdeme yapıştırmak ve sadece kanat uçlarımla uçmak. Kısa kanatlar. Kapkara denizin üstünde 200 fite yükseldi. bir an bile ölümü ya da başarısızlığı düşünmeden kanatlarını vücuduna iyice yapıştırdı. Sadece kanatlarının küçük, ince ve sert uçlarını boşta, rüzgara bırakarak dimdik bir dalışa geçti. Rüzgar başının üstünde bir canavar gibi uğulduyordu. Saatte 70 mil, 90, 120 ve daha hızlı. Şimdi 140 milde, kanatları 70 milde olduğu gibi bir zorlanmayla karşı karşıya değildi. Kanat uçlarını belli belirsiz hafifçe döndürerek dalıştan çıktı. Ay ışığında, dalgaların üstünde hızla ilerledi. Rüzgarı yarabilmek için gözlerini kıstı, mutluydu. Kontrollü bir uçuşla saatte 140 mil hız yapmıştı. 200 fit yerine 500 fitten daldığımda hızım ne olur çok merak ediyorum. Biraz önce alınan karar unutulmuş, rüzgarla birlikte hızla savrulup gitmişti. Verdiği sözden dönmek onu yine kendisi yapmıştı ve kendisini hiç de suçlu hissetmiyordu. Bu tür sözleri ancak sıradanlığı onaylayan martılar verir. Farklı olmayı öğrenmiş birinin ise böyle sözler vermeye ihtiyacı yoktur. Gün doğumuyla birlikte Martı Jonathan çalışmalarına yeniden başladı. 500 fit yükseklikte balıkçı tekneleri durgun mavi deniz üstünde ufacık bir nokta, yiyecek bulabilmek için dönüp dolaşan martı sürüsüyle belli belirsiz bir toz bulutu gibi görünüyordu. O, korkuyu yenmenin gururuyla haz alarak yaşıyordu. Tüm bunları düşünürken kanatlarını sımsıkı gövdesine yapıştırdı. Kanat uçlarının açılarını azıcık genişletti ve dimdik suya daldı. 400 fite indiğinde son hızına ulaşmıştı. Artık bu yükseklikte bir ses duvarı haline gelen rüzgar ona sürekli çarparak daha fazla hızlanmasını engelliyordu. Dimdik aşağı doğru saatte 240 mil hızla uçuyordu. Bu hızda eğer kanatları açılırsa milyonlarca minik martı parçacığına dönüşeceğini biliyor ve bunu göz ardı ediyordu. Çünkü hız güç demekti. Büyük bir zevkti ve kusursuz bir güzellikti. 100 fite indiğinde heybetli bir rüzgar kanat uçlarını tok bir sesle titretiyordu. Yolunun üstündeki balıkçı teknesinin ve martı kalabalığının bir meteor hızıyla büyüyerek kendisine doğru yaklaştığını fark ettiği anda durmak istedi. Duramıyordu. Çünkü bu hızda nasıl durabileceğini ya da dönebileceğini henüz öğrenmemişti. Bu çarpışmanın sonu mutlak bir ölümdü ve o gözlerini kapatmaktan başka bir şey yapamadı. Martı Jonathan 220 mil hızla çok güçlü bir çığlık atarak gözleri kapalı martı sürüsünün tam ortasına dalıverdi. Neyse ki bu seferlik şansı yaver gitmişti de olay kimsenin ölümüne yol açmamıştı. İşte tüm bunlar sabah güneş doğduktan çok kısa bir süre sonra olmuştu. Tabii ki o yine gagasını gökyüzüne dikip saatte 160 mil hızla uçmaya devam etti. Hızını 20 mile düşürdüğünde tekne 400 fit aşağıda denizdeki bir zerrecik gibi görünüyordu. Şimdi başarısını düşünüyordu. Ulaşılabilecek son hız. Bir martı saatte 214 mil hız yapıyordu. Bu martı sürüsünün tarihinde tek büyük andı, bu bir atılımdı. Bu andan itibaren Martı Jonathan için yepyeni bir dönem başlamıştı. Tek başına çalışmalar yaptığı alana geri dönerek 800 fit yükseklikten dalış yaparken yüksek hızda nasıl dönülebileceğini de öğrenmeye koyuldu. Kanat ucundaki tek bir tüyü hafifçe hareket ettirdiğinde yüksek bir hızda bile kolaylıkla yumuşak bir kavis çizebileceğini fark etti. Bunu fark etmeden önce Jonathan bu hızda birden fazla tüy hareket ettirdiğinde bir fırıldak gibi dönebileceğini de öğrenmişti. Jonathan yeryüzünün akrobatik uçuş yapabilen tek martısıydı. Jonathan gün batımına kadar sürekli uçtu, vaktini diğer martılarla birlikte olmak için harcamadı. Havada daireler çizmeyi, takla atmayı, yavaşça dönmeyi, tersine dönüşü her şeyi öğrenmişti. Martı Jonathan kumsaldaki süreye katıldığında neredeyse gece yarısı olmuştu. Yorgunluktan perişan bir haldeydi ama yine de bir takla atarak inişe geçti ve bir tüy gibi süzülerek keyifle kumsala indi. Diğer martılar başardığım şeyleri duyduklarında zevkten çılgına dönecekler diye düşündü. Yaşamak için ne çok neden var. Balıkçı teknelerinin etrafında o rutin, sıkıcı dönüp dolaşmadan başka nedenler de var yaşamak için. Cehaletimizi kırabiliriz, becerilerimizi, yeteneklerimizi ve zekamızı kullanarak kendimizi bulabilir, kendimiz olabiliriz. En önemlisi özgür olabiliriz, uçmayı öğrenebiliriz. Önünde uzanan gelecekten umutluydu Jonathan. Karaya indiğinde Martı Konseyi'nin toplandığını gördü. Anlaşılan bir süredir toplantıdaydılar ve onu bekliyorlardı. Martı Jonathan Livingstone, ortaya çık. Başkan bu sözleri önemli bir toplantının ciddiyeti içinde söylemişti. Ortaya çıkmak ve herkesin karşısına geçmek büyük bir onur ya da onursuzluk kaynağıydı. Onurlandırılmak için ortaya çağrılmak, martılar arasında en önemli kişi olmaya, lider olmaya işaretti. Bu sabah martılar, başarımı mutlaka görmüş olmalılar diye düşündü. Fakat onurlandırılmak istemiyorum ben. Lider olmayı arzulamıyorum. Ben sadece öğrenmek istediğim şeyleri onlarla paylaşmak, ufkumuzun hiç de dar olmadığını göstermek istiyorum. Ve birkaç adım attı. Martha Jonathan Livingstone dedi başkan. Utanmazlığının, onursuzluğunun hesabını vermek için arkadaşlarının gözleri önüne ortaya çık. Sanki kafasına bir balyoz yemişti. Dizlerinin bağı çözüldü, kanatları sarktı ve kulaklarında bir uğultu hissetti. İnanılacak gibi değildi. Utanılacak bir şey yapmakla suçlanıyordu. Ya başarısı? Bu onun başarısıydı. Anlamıyorlar. Yanılıyorlar, hatalı olan onlar. Bu pervasızlığın ve sorumsuzluğunla Martha ailesinin gelenek ve göreneklerine aykırı hareket ettin. Şerefimizi karaladın, beş paralık ettin, dedi aynı ciddi ses. Bu suçlamanın anlamı Martha toplumundan dışlanmak ve sarp kayalıklarda yalnız başına yaşamaya sürgün edilmekti. Bir gün Martha Jonathan Livingstone, bu sorumsuzluğunun bedelinin çok ağır olduğunu öğreneceksin. Yaşam bizim için meçhuldür. Bilebildiğimiz tek şey, bu dünyaya yemek ve olabildiğince uzun yaşamak için geldiğimiz. Bir martının konseyin önünde kendini savunma hakkı yoktur. Fakat Jonathan'ın sesi birden yükseldi. Hangi sorumsuzluk kardeşlerim, diye bağırdı. Yaşamın gerçek anlamını arayan, bulmaya çalışan bir martıdan daha sorumluluk sahibi biri olabilir mi? Bin yıldır yaptığımız tek şey balık peşinde koşmak. Artık yaşamak için bir nedenimiz olmalı. Öğrenmek, keşfetmek, özgür olmak gibi. Bana bir şans verin. Öğrendiklerimi size göstereyim. Konseyi oluşturan tüm martılar bir taş gibi sert ve ifadesizdiler. Hepsi bir ağızdan kardeşlik bitti diye haykırdılar ve onu duymazlıktan geldiler. Ardından arkalarını dönüp çekip gittiler. Martha Jonathan bundan sonraki günlerini tek başına karp sayalıkların da ötesinde uçarak geçirdi. Onu üzen şey yalnızlık değildi. Diğer martılar uçmanın keyfine varamamış, uçmalarıyla gurur duyamamışlardı. Gözlerini azıcık aralayıp ileriye bakmayı reddetmişlerdi. Her geçen gün daha çok şey öğreniyordu. Örneğin yüksek bir hızda kolaylıkla dalış yapabilmeyi öğrenmek ona, deniz yüzeyinin 10 fit aşağısında sürü halinde yüzen lezzetli ve ender bulunan balıkları avlama kolaylığı sağlamıştı. Artık yaşamını sürdürebilmek için balıkçı teknelerine, onların attıkları bayat ekmeklere ihtiyacı yoktu. Geceleri açıkta esen rüzgarlı havada uyumayı, böylece gün doğumundan gün batımına kadar 100 mil kat etmeyi öğrenmişti. Havanın yağmurlu ve sisli olduğu çoğu zaman, diğer martılar her şeyden bir haber kıyıda pusup kalırken o, denizin üstünde oluşan yoğun sis bulutunu delip, göz kamaştırıcı berraklıktaki gökyüzüne ulaşabiliyordu. Ayrıca çok sert esen rüzgarla birlikte karaların içlerine kadar sokulup, orada keyifli bir akşam yemeğini oluşturacak böceklerin yerini de öğrenmişti. Tüm sürü için istediği, tüm sürüye mal etmeyi arzuladığı her şeyi ne yazık ki yalnızca kendisi için elde edebilmişti. Uçmayı öğrenmişti ve bunun için ödediği bedel onu hiç üzmüyordu. Martha Jonathan bezginliğin, korkunun ve öfkenin bir martının ömrünü kısalttığını, bunları zihninden uzaklaştırdığında ise hoş ve uzun bir yaşam sürebileceğini de fark etmişti. İki martı gecenin bir vakti geldiklerinde Jonathan'ı o çok sevdiği gökyüzünde yalnız ve huzur içinde süzülürken buldular. Kanatlarının dibinde beliriveren bu pırıl pırıl iki martının yaklaşımı dostçaydı. Fakat hepsinden hoş olan uçma becerileriydi. Bedenlerinden sabit bir uzaklıkta tuttukları kanatları belirli bir dikkat ve kararlılıkla hareket ediyordu. Jonathan tek bir kelime bile etmeden hemen onları hiçbir martının geçemeyeceği bir sınava tabi tuttu. Kanatlarını büküp saatte sadece bir mil hızla uçmaya başladı. Işıklar saçan bu iki kuş da onunla birlikte aynı yavaşlıkta, kolaylıkla uçtu. Onlar da yavaş uçmayı biliyorlardı. Jonathan kanatlarını sımsıkı kapatıp bir takla attı ve saatte 190 mil hızla aniden dimdik bir dalışa geçti. İki martı da onunla birlikte kusursuz bir biçimde hızla daldılar. En sonunda Jonathan denizden yukarı doğru son hızla yükseldi ve yavaş taklalar atmaya başladı. Gülümseyerek onlar da takla atmaya geçtiler. Jonathan düz uçuşuna geri döndü ve konuşmadan önce bir an sessiz kaldı. Çok güzel, dedi. Evet, kim olduğunuzu söyleyin bakalım. Aynı sürüdeniz Jonathan. Biz senin kardeşleriniz. kendilerinden gayet emin, sakince konuşuyorlardı. Seni daha yükseklere, evine götürmeye geldik. Benim evim yok. Bir sürüye ait değilim. Ben toplumdan dışlanmış biriyim. Şu an büyük dağ rüzgarının doruklarında uçuyoruz. Artık bu yaşlı vücut birkaç yüz fitin daha üstüne çıkacak güçte değil. Yapabilirsin Jonathan. İlk basamağı atladın sen. Artık ikinci basamağa geçme zamanı geldi. Bütün yaşantısında olduğu gibi Martha Jonathan için bu anda çok aydınlatıcıydı. Haklıydılar. Daha yükseklere uçabilirdi. Artık eve dönme zamanıydı. Oradan ayrılmadan önce çok şey öğrendiği o gümüş renkli, görkemli gökyüzüne son bir kez daha baktı. Evet hazırım dedi sonunda. Ve Martha Jonathan Livingstone ışıklar saçan iki Martha ile birlikte kapkaranlık gökyüzüne yükselerek gözden kayboldu. İkinci bölüm. Burası cennet olmalı diye düşündü ve kendi kendine gülümsedi. Oraya yeni gelen birinin cennet hakkında o anda bir yorum yapması kolay değildi. Pırıl pırıl iki Martı ile iç içe bulutların ötesinde dünyadan gelirken kendi bedeninin de en az onlar kadar parlaklaştığını gördü. Her zaman ışıl ışıl gözlerle bakan aynı genç Martı Jonathan işte yine oradaydı. Sadece dış görünüşü değişmişti. Aynı Martıydı. Fakat daha şimdiden önceki uçuşlarından çok daha iyi uçabilmişti. Dünyadaki çabamın yarısını göstererek hızımı iki katına çıkarabilir, dünyadakinden iki kat daha başarılı olabilirim. Tüyleri pırıl pırıl parlıyordu şimdi. Kanatları ise cilalanmış gümüş bir cevha kadar mükemmel görünüyordu. Büyük bir zevkle kanatları hakkında da yeni bir şeyler öğrenmeye, bu yeni kanatlarını daha fazla çalıştırmaya başlamıştı. Saatte 250 mil hız yaptığında uçabileceği maksimum hız düzeyine yaklaştığını hissetti. 273 mile ulaştığında uçabileceği en son hızın bu olduğunu düşündü ve bir hayal kırıklığına uğradı. Eski uçuş rekorundan daha hızlı olmasına rağmen yeni bedeninin yapabileceği şeylerin de bir sınırı vardı. Bu sınırı aşmak için çok büyük bir çaba gerekliydi. Fakat cennette hiçbir sınır olmamalı diye düşündü. O sırada bulutları yarıp gelen birkaç martı iyi inişler dediler ve gökyüzünde kayboldular. Girintili çıkıntılı sarp bir kıyıya doğru deniz üzerinden uçuyordu. Sarp kayalıkta kendini rüzgara bırakmış birkaç martı çalışıyordu. Birkaçı ise ufukta kuzeye doğru uçuyordu. İşte bir sürü yeni yer, yeni düşünce, yeni soru. Ama neden bu kadar az martı vardı? Cennet bir martı sürüsüne dönmeliydi. Niçin kendimi birdenbire bu kadar yorgun hissediyorum? Oysa cennetteki martıların yorulmaması, uyumak istememesi gerekir. Bunu acaba nereden duymuştu? Dünyadaki yaşamına ilişkin anıları giderek zayıflıyor, anımsanmaz oluyordu. Dünya onun çok şey öğrendiği bir yerdi. Fakat ayrıntılar, özellikle bir lokma yiyecek için mücadeleye girişme ve sürüden dışlanmaya dair ayrıntılar giderek silikleşiyordu. Bir düzine martı sahile onun yanına tanışmak için geldi. Fakat tek bir kelime bile etmediler. Jonathan sadece gelişinden dolayı hoşnut olduklarını hissetti. Burası onun eviydi. O gün ona güneşin doğuşunu bile hatırlamayacak kadar uzun gelmişti. İniş için sahile yöneldi. Havada birkaç santim yükseklikte kanatlarını çırparak yumuşak bir iniş yaptı. Diğer martılar da kumsala inmişlerdi. Fakat inerken hiçbiri kanatlarını çırpmamıştı. Pırıl pırıl kanatların rüzgarda geniş salınarak uçarlarken hafif bir kavis çizip neredeyse ayakları yere değeceği anda inmişlerdi. İnişlerini çok iyi kontrol edebiliyorlardı. Jonathan hayran kalmıştı. Fakat o an bunu deneyemeyecek kadar yorgun hissediyordu kendini ve kumsalda sessizce dururken uyuyup kalıverdi. İlerleyen günlerde Jonathan uçuş hakkında ardında bıraktığı dünyada ne kadar çok şey öğrendiyse bir o kadar da burada öğrenmesi gerektiğini anladı. Fakat bir fark vardı arada. Buradaki martılar da kendisi gibi düşünüyorlardı. Onların her birinin yaşamındaki en önemli şey, her şeyden çok sevdikleri uçma konusunda kendilerini aşmak ve mükemmele ulaşmaktı. Onların hepsi muhteşem kuşlardı.